Ayrım 2. Takunyalı Führer Ergün Poyraz Sayfa 31. Aradığı yazarı buldu. Tayyip'in medya patronlarına yönelik maaşını ödediğin köşe yazarlarına hakim ol açıklamasıyla ilgili en ilginç gelişme Yunanistan'da yaşandı. Tayyip İskeçe'de 500 tane bile satmayan Empros adlı yerel gazetede ara sıra yazan Hristos Hristodoulou isimli gazetecinin kendisi hakkında yazdığı köşe yazısını çok beğeniyor ve kendisini telefonla arayarak Ankara'ya kahve içmeye davet ediyordu. Nasıl olsa masraflar fakir halkın kesesindendi. Hristos Hristodoulou, Tayyip hakkında yazdığı Marifetli Sayın Tayyip Erdoğan başlıklı övgü yazısında şunları anlatıyordu. Erdoğan başbakan olmadan önce İstanbul Belediye Başkanı'ydı. İslamcı olan köklerinden uzaklaşmadan toplumun çağdaşlaşmasına, demokratikleşmesine çok önem verdi. Hristodoulou gazeteci değil sanki yıkama ve yağlamacı ustasıydı. Kan çektiğinden olacak Tayyip'i öve öve bitiremiyor, yazısını şöyle tamamlıyordu. Adalet ve şeffaflık sadece siyasi tez olarak değil, İslam'ın kanunu olarak da kabul gördü. Amerikalıların, ikinci cumhuriyetçilerin, Fethullahçıların, Tayyip ve ekibinin Irak'ta özel kuvvetlere bağlı askerlerimize çuval geçirme operasyonu balyoz tezgahı ile sürüyor, bu olaylar dış basında da geniş yankı buluyordu. Tayyip ve müttefiklerinin bu tertiplerine en önemli destek Yunanistan'dan geliyor. Yunan Katimerini gazetesi Silivri Emekli General Karargahı'na dönüşlü başlığıyla adeta bayram yapıyor, Tayyip'e metiyeler düzüyor ve şunları işliyordu. Türkiye'deki cezaevleri ve Ergenekon davasının görüşüldüğü Silivri'deki özel mahkeme Emekli Generaller Karargahı'na dönüştü. Yüksek rütbeli 4 emekli subay balyoz planında başrol oynadıkları gerekçesiyle dün gözaltına alındı. Yunan Katimerini'den sonra Yunan Tovima'da Tayyip ve yandaşlarına övgüler düzerek emekli ordu yıldızları hapishaneye başlığı atıyordu. Büyük Anıt ne gördü? Yalçın Küçük Epilepsi ile Orgazm adlı kitabının 198. sayfasında Nöbette Orgeneral Yaşar Büyük Anıt başlıklı yazısında Tayyip'in Sara krizi sırasında yattığı hastaneyi Büyük Anıt'ın ziyaret etmesiyle ilgili şunları söylüyordu. Artık konuşma zamanıdır. Genelkurmay Başkanı'nın Sara nöbetiyle Güven Hastanesi'ne kabul edilen Tayyip Erdoğan'ı o zamanki gazetelere göre önüne çıkartılan engelleri bertaraf ederek gördüğünü biliyoruz. Genelkurmay Başkanı Yaşar Paşa Hazretleri'nin Erdoğan'ı bir odada muhtemelen çıplak ve üzerinde bir çarşaf ile müşahede ihtimalinin AKP yöneticilerini çok korkuttuğundan da haberdarız. Böyle bir müşahedenin Erdoğan'ın siyasi döneminin sonu olarak telakki ettiklerinden de kuşkun bulunmuyor. Bu telakki isabetlidir. Orgeneral Büyük Anıt müşahede etmiştir ve ancak daha sonra gördüklerini açıklamamıştır. AKP yönetiminin bu sükûttan çok memnun kaldıkları da bendeki bilgiler arasındadır. Küçüğün tespitleri oldukça yerindeydi. AKP yöneticileri Büyük Anıt'ın tavrından o denli memnundular ki, tarihte hiçbir emekli genelkurmay başkanına nasip olmayan bir jesti onun için gerçekleştiriyorlar, emekli olunca Almanya'dan 1,5 milyon dolara getirdikleri zırhlı Audi marka arabayı emrine veriyorlardı. Üstelik Emine'nin türbanlı olarak Gata'ya alınmamasında Büyük Anıt bizi üzdü demelerine, hatta bir de 27 Nisan muhtırasına rağmen. Sahi Büyük Anıt orada ne görmüştü? Acaba yine Dikomas Pedi, yani bizim çocuk Erdoğan'ın bizim çocuk olma sırrını mı? Tayyip Yunanistan ziyaretinde Yunan Başbakanı Kostas ile baş başa Rumca konuşmuş, ülkemizin bankalar dahil birçok kaynağını Yunanlara satmıştı. Rauf Denktaş'a karşı Kıbrıs Rumlarından yana tavır alması da aynı sır nedeniyleydi. Tıpkı her Amerika'ya gittiğinde ilk önce Yahudi kuruluşlarını ziyaret etmesi gibi, her sıkıştığında kendisine referans göstermek için beni İstanbul Yahudilerine sorun şeklinde yalvarması gibi. Tayyip 9 Mayıs 2010 tarihinde Musevi cemaati lideri Sami Herman'a şu sözleri söylüyordu. Zaten siz benim en önemli referansımsınız. Ne güzel değil mi? Referansımız İslam'dan, referansımız Yahudi'ye. Aralık 2009'da Fener'in kendiliğinden menkul patriği 1. Bartolomeos'un sözcüsü Agnostopoulos Tayyip'i şöyle kutsuyordu. Hristiyanlar için böyle çalışan bir başbakan görmedim. Bu insan tarihe geçecektir. Tayyip'in torpilsiz generaller başta olmak üzere askerleri içeri tıkması, Atatürkçü yurtseverleri cezaevlerine doldurması, ülkenin adım adım karanlığa gömülmesi karşısında bayram eden emperyalist batı bu sevinçlerini gazetelerinde yansıtıyordu. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi yazarı Kai Strittmatter de bunlardan biriydi ve yazısında şu ifadeyi kullanıyordu. Türkiye'yi derinden değiştiren bir devrim yaşanıyor. Atatürk'ten bu yana yaşanmayan derin bir değişimin olduğu bir devrim. Hükümet can düşmanı Ermenistan'a elini uzattı. Aşırı milliyetçi katiller çetesi Ergenekon'un yuvasını dağıttı. Bugüne kadar dokunulamayan ordudan hesap sordu. Alman nasıl şen şakrak olmasın? Tayyip kuyulardan kemikler fışkırıyor diyerek adeta ordunun katliam yaptığını ve kendisinin de bu katliamların kanıtlarını bulduğunu ilan ediyordu. Oysa insan kemiği olduğunu iddia ettikleri kemiklerin hayvan kemiği olduğu belgeleniyor, yapılan kazıların birçoğunda o bile çıkmıyordu. Tayyip'e destek çıkanlar sadece Fethullahçılar, ikinci cumhuriyetçiler, tarikatlar, Yahudiler, Rum papazları, Yunanlar, Almanlar mı? Olur mu? Bakın, Ermeni Patrikhanesi 2007 seçimlerinde AKP ve Tayyip'e oy verilmesi için kampanyalar düzenlemiş. Türkiye'de Hristiyanların sesinin Tayyip olduğunu söylemişti. Allah için Tayyip de onları hiç yanıltmıyordu. Seçimlerin üzerinden daha bir yıl bile geçmeden bir Ortodoks manastırını ziyaret ediyor, Patrik'e yardım sözü veriyordu. Söz vermekle kalmıyor, ardından da şunları söylüyordu. Hristiyanların Türkiye'den kovulmaları faşizan bir davranıştır. Gerçi aynı Tayyip 2010 yılına geldiğimizde çukarlarına dokununca Ermenilere "sizi bu ülkeden söylerim" yollu tehditler de savuruyordu. Tayyip 12 Ağustos 2009 tarihi başta olmak üzere her Rize'ye gittiğinde yörenin Rumca ismi olan Potamya'nın gururu "hoş geldin" pankartları ile kendisini karşılatıyordu. Tayyip Cumhuriyet döneminde adı Güneysu olarak değiştirilen ilçenin yeniden Rumca ismiyle Potamya olarak anılmasını istiyor, bu adla anılmasından rahatsızlık duyulmamasını da söylüyordu. Tayyip'in bir dönem basından sorumlu başdanışmanlığını yapan Akif Bek'i, Tayyip'in Yahudi kökeninin beklenen primi yapmamasının ardından 18 Şubat 2009 tarihli Radikal gazetesindeki köşesinde Tayyip'in Musa'nın soyundan geldiğini açıklayan yazısı dahil birçok açıklamasını inkar ederek aynen şu cümleyi kullanıyordu. "Musa peygamber soyundan geliyor" diye cümle aleme ilan ettin mi? Allah'tan etmedi. Ya bir de etseydi? Tayyip'in baş danışmanı İslamcı Akif Bek'i aynı zamanda Siyah Orta Doğu masası şefi Graham Fuller'ın en yakın dostları arasında yer alıyordu. Bek'i Erdoğan'ın Harfleri adlı kitabının 14. sayfasında "Şerler Hayra Dönüşüyor" başlığı altında şu cümleleri kullanıyordu. Ve Tayyip Erdoğan'ın harfler hiyerarşisindeki peygamberi Erdoğan, İbn Arabi'nin çizelgesine göre Musa peygamber soyundan geliyor. Yani hem Musa peygamberin karakteristik özelliklerini taşıyor, hem de hayatı bu peygamberin yaşam öyküsüyle paralellik gösteriyordu. Ancak Akif de her dinci gibi tepki alınca anında U dönüşü yapıyor, bırakın söylediklerini, yazdıklarını bile inkar ediyordu. Peygamber: "Ben Ergenekon dümeniyle tutuklandıktan bir süre sonra 18 Kasım 2007 tarihli Zaman gazetesine göre Tayyip Prag'dan Bakü'ye giderken şunları söylüyordu. Şahsımın eleştirilmesinden gocunmuyorum. Ancak tartışmalara ailemin bulaştırılmasına bozuluyorum. Arkadaş gel benimle çatış. Eşimi, çoluk çocuğumu karıştırma." Tayyip propaganda amaçlı olarak kah eşini, kah türbanı, kah partili kadınları karıştırmaktan hiçbir zaman çekinmiyordu. Parti toplantılarında seçimleri kazanmak için kadınları da sahaya sürün şeklinde konuşuyordu. Tayyip 2010 Ocak ayının son günleri TRT1'e çıkıp "eşimi türbanı yüzünden gataya sokmadılar" diyor ve "bu duruma çok içerledik ve ağladık, sineye çektik" şeklinde yırtınıp dövünüyordu. Tek ağlayan Tayyip Giller mi? Olur mu? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Tayyip hakkında Zaman Gazetesi'ne demeç veren ve "işte benim başbakanım" diyen homoseksüel ve sabetaist modacı Cemil İpekçi de "olayı duyduğumda içim yandı" şeklinde feryadı figan eğiliyordu. Homoseksüel İpekçi Tayyip için ağladığını da sözlerine ekliyordu. Oy avcılığı için eşini ve türbanını kullanan Tayyip, MHP'li Osman Durmuş tarafından eleştirilince büyük bir öfkeye kapılıyor ve şu sözleri söylüyordu. "Eşimin üzerinden siyaset yapmak vicdansızlıktır, izansızlıktır, ahlaksızlıktır." 8 Şubat 2010 tarihli Yeni Çağ gazetesine yer alan Selcan Taşçı'nın Medya Politik adlı köşesinde avukat Sebahattin Çakmak bu durumu şöyle açıklıyordu. Sayın Başbakanımız meclis kürsüsünden nasıl aykırıyordu? Eşimin üzerinden siyaset yapmak vicdansızlıktır, izansızlıktır, ahlaksızlıktır. TRT1'de yandaş medyanın genel yayın yönetmenlerini karşısına alıp çanak sorulara cevap verirken eşimi türbanı yüzünden gataya sokmadılar deyince vallahi biz de aynı şeyleri düşünmüştük. 3 Şubat 2010 tarihinde MHP'li Osman Durmuş kürsüden Erdoğan'ı kastederek peygamber olarak kabul edilen bir adamın eşini nasıl gataya almazsınız diye kinayede bulunuyordu. Durmuş'un bu sözleri üzerine öfkeden çıldıran Erdoğan, "Eşime laf atamazsın, edepsizlik yapma," diyor ve ardından ortalık savaş alanına dönüyordu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ise CHP'li başkan vekili Güldal Mumcu'nun odasını basıyor, ortalığı daha da geriyordu. "Türban, türban," diye ortalıkta dört dönen AKP'liler son yerel seçimlerde türbanlı adaya itiraz ediyorlardı. Kamera şakası gibi değil mi? Hem türban simsarlığı yapıyorlar hem de karşılarına türbanlı aday çıkınca Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ediyorlardı. Hani bunu başka birileri yapsa onları anında kafir ilan ederlerdi. Ama kendileri o seçimde ne diye itiraz ediyorlardı? Türbanlı aday istemezük. Olayın hikayesi şöyle. Mart 2009 yerel seçimlerinde Gaziantep İslahiye ilçesinde AKP'den adaylık yoklamasını Mehmet Uludağ kazanıyordu. Uludağ 2004'te de AKP'den belediye başkan adayı olmuş ve kazanmıştı. Ancak AKP çok demokratik bir parti, ya seçimleri kazananı değil, Gaziantep milletvekili Mahmut Durdur'un istediği Osman Öztürk'ü aday gösteriyordu. Bu durum üzerine Uludağ, "Benim de şerefim var, 5 yıl hizmet ettim, bir yanlışım, bir yolsuzluğum oldu," diye tepki gösteriyor ve Demokrat Parti'den aday oluyordu. AKP'liler ilginç bir oyun sergiliyor ve son gün Uludağ'ın adaylığına itiraz ediyorlardı. Gerekçe, daha önce bizden adaydı. Bu itiraz üzerine DP'liler ve yöre halkı Mehmet Uludağ'ın evine gelip eşi Melike'ye "seni aday yapacağız," diyor ve ısrarlar üzerine Melike Uludağ'a aday oluyordu. Bu defa türban istismarcıları türbanlı Melike Uludağ'ın türbanına itiraz ediyorlardı. Ancak türbanlı Melike Uludağ türban savunucusu olarak meydanlarda dört dönen ancak kendisini türbanlı olduğu için ihbar eden AKP'lilere ve adayına karşı ezici bir çoğunlukla belediye başkanlığı seçimini kazanıyordu. Gataya husumet, Fransa'ya sen biliyin abi. Tayyip'in en önemli özelliği güçlünün karşısında boyun eğerken güçsüzün karşısında ise haşinliği elden bırakmamasıydı. CHP lideri Deniz Baykal'ın Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac'ın Emine Erdoğan'ın türbanlı olması nedeniyle Tayyip'e yanında işini getirme şeklindeki sözlerine hiç alınmadığını, ziyaretin eşsiz gerçekleştiğini söylediği açıklamasının ardından inkar furyası birbirini takip ediyor, ortalık bir daha karışıyordu. Dönemin Paris Büyükelçisi Uluç Özülker türbanlı Emine Hanım'ın 2004'te Fransa'ya götürülmeme öyküsünü şöyle anlatıyordu. Pazar akşamı eşli resmi bir program hazırlanmıştı. Pazartesi sabahı telefon geldi. Başbakanın eşi gelmiyor dediler. Ankara'da heyet pazar akşamı son bir değerlendirme yapmış, sonuçta eşsiz gidilmesine karar verilmiş. Eşsiz gelineceğine dair talimat verildi. Ben de o talimatı intikal ettirdim ve iş bitti. Böylece Emine'yi türbanlı olduğu için Paris'e götüremeyen ve bu nedenle de hiç de gocunmayan Tayyip, "Şimdi eşimi gataya almadılar diye ağladık," şeklinde reklam kokan açıklamalar yapıyor, eşini ve türbanı siyasi malzeme haline getiriyordu. Başbakanlık yaptığı açıklamalarla çelişkiler içinde çelişkiler yaşayıp kendi kendilerini bile yalanlarken bir başka gerçekte AKP'nin eski genel başkanı Abdüllatif Şener'in açıklamasıyla ortaya çıkıyordu. Şener Emine'nin gataya başörtüsüyle girdiğini şu sözleriyle anlatıyordu. "Mecliste tartışmalar kapıdan alınmadı kısmında kaldı. O dönem benim dolaylı edindiğim bilgilere göre Sayın Genelkurmay Başkanı ile yapılan telefon konuşması sırasında elbette ki ziyaret etmesi lazımdır, ben gerekli talimatı veririm," dediği ve böylece ziyaret ettiği ile ilgili bir bilgiye sahibim. Bildiğim kadarıyla Emine Hanım başörtüsüyle gataya girmiştir. O dönemde hastaları ziyaret etmiştir. Tayyip 300 kadar AKP'li milletvekiliyle toplantı yapıyor, toplantıda söz alan Kütahya AKP milletvekili Soner Aksoy, "Gata'nın rehabilitasyon merkezine başörtülü eşimle gittim, kimse bir şey demedi," diyordu. Tayyip eşi üzerinden yaptığı siyasete son vermesi gerekirken bir başka pişkinliğe imza atıyor ve kendi milletvekilinin açıklamasının ardından şöyle konuşuyordu. Gata'ya girmek için Soner Aksoy olmak lazım. Eşini ve eşinin türbanını siyasi malzeme yapan Tayyip'e bir yalanlama MHP eski milletvekili Nesrin Ünal'dan geliyor. O da ben Gata'ya başörtümle gittim, hiç kimse bir şey demedi şeklinde açıklamada bulunuyordu. Aydınlı AKP yöneticisi İsmail Hakkı Eser yaklaşık 2 sene önce Tayyip için peygamber benzetmesinde bulunuyor ve takdir edilip il genel meclisi üyeliğine aday gösteriliyordu. Ancak olay bu şekilde bir daha gündeme gelince bu defa aynı adamın istifası isteniyordu. Trabzon'un Of ilçesinin AKP'li belediye başkanı Oktay Saral, Tayyip için herkesi her gün 2 rekat şükür namazı kılmaya çağırıyordu. Saral utanmasa Erdoğan için haşa tanrı bile diyecekti ama şimdilik buna cesaret edememişti. Kısmet bir dahaki bahara. AKP'lilerin Tayyip'i ilahlaştırma çabaları hız kesmiyor, son sürat devam ediyordu. Denizli'de Fatma Durmuş adlı bir kadın içinde Tayyip'i üzmek Allah'ı üzmektir ifadesi geçen İlahilerle Halka Çağrı adlı kitabını 10 bin adet bastırıyordu. Kitabı Diyanet de onaylıyor, öğrencilere ve halka bedava dağıtılıyordu. İşte kitaptaki o şiir. Tayyip Allah yolunun bekçisidir. Tayyip'i üzmek Allah'ı üzmektir. Sevenlerini de üzmek aynıdır. Suçun şiir değil dini yaşaman. Yani bu şiire göre sadece Tayyip'i değil, sevenlerini de üzmek Allah'ı üzmekmiş. Yağcı. İnsanlar Tayyip'e yağ yakarak bir yere gelmenin daha kolay olduğunu keşfetmişler, böylece ellerinden geleni ardına koymuyorlardı. Öyle ya, Tayyip'in Musa'nın soyundan geldiğini ilan eden Akif Bek'i, bu ilanı yaptığı kitabın yayınlanmasının ardından Tayyip tarafından basından sorumlu başlanışman yapılmadı mı? Bakın Akif Bek'i kitabında neler diyordu. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan'ın harfler hiyerarşisindeki durumu şöyle. Yıldızı müşteri harfi dat. Harfler hiyerarşisinde bu mertebeye tekabül eden ilahi isim alim. Bu mertebenin peygamberi ise Musa. Günü perşembe, yaratılışın 5. günü, göklerde 2. kat. Madeni ise su, harflerden sin. Bu mertebede tecelli eden ilahi isim ise Muhyi. Kitabın 14. sayfasında Tayyip'in Yahudi inancı ve sapkın İslam anlayışının ortaklaşa oluşturduğu fal sistemine göre 68 yaşında çok önemli bir badire atlatacağı, yaşamını değiştirecek bir olayla karşılaşacağı söyleniyordu. Yine bu fal sistemine göre Tayyip'in en iyi gününün perşembe olduğu yorumuna varılıyor, önemli kararlarını bugün de alması tavsiye ediliyordu. Tayyip de bu fala inandığından olacak genelkurmay başkanları dahil birçok kimseyle perşembe günü görüşüyordu. Yine kitabın 14. sayfasında kehanetlerde bulunulmaya devam ediliyor, şerler hayra dönüşüyor başlığı altında şunlar anlatılıyordu. Ve Tayyip Erdoğan'ın harfler hiyerarşisindeki peygamberi Erdoğan İbn Arabi'nin çizelgesine göre Musa peygamber soyundan geliyor. Yani hem Musa peygamberin karakteristik özelliklerini taşıyor hem de hayatı bu peygamberin yaşam öyküsüyle paralellik gösteriyordu. Şimdi burada duralım. Tayyip'in danışmanı Akif Bek'i Tayyip'in onayından geçirip AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Bayrak'ın yayın evinden yayınlattığı kitabının 14. sayfasında ne diyordu? Musa peygamber soyundan geliyor. Akif Bek'in bu açıklamaları yapmasının ardından sevindirik olan Tayyip hemen Bek'i basından sorumlu başdanışmanlık makamına getiriyor, kendisiyle aynı apartmanda daire kiralatıyordu. Ama... Ben kendisine Musa'nın çocuğu dedim diye beni ağlayarak TÜSİAD'a şikayet ediyor, ardından 20 milyarlık dava açıyor, sonra da yalan ve iftiralarla harmanlanan Ergenekon tertibinin savcılığını üstleniyordu. Akif Bek'i Tayyip'i kurtarıcı olarak da ilan ettiği, böylece basın baş danışmanlığını kaptığı kitabında Tayyip ile Musa'nın serüveninde paralellikler kuruyordu. Gelin birlikte okuyalım. Onu liderliğe götüren süreç kazara işlediği bir suç, iyi niyetle okuduğu bir şiirle başlıyor. Sürgüne değil ama cezaevine gidiyor. Halkın umudu olarak geri geliyor. Bek'i Tayyip'in kurtarıcı olmasını da şöyle anlatıyordu. Erdoğan iktidara geliyor ama onu son umut ve kurtarıcı olarak gören halkının oylarıyla. İstismarın katmerlisi. Neymiş efendim Emine Erdoğan türbanıyla Gata'ya alınmamışmış. Peki kapıdan mı çevrilmiş? Hayır, ziyaret edeceği hasta yakını gelmesini almayacaklar demiş. Ne zaman olmuş bu hadise? 3 sene önce. 36 aydır hiç duyulmayan bu konuyu kim dillendirdi? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. O kim? Emine Erdoğan'ın eşi. Tam bu noktada soralım. Tayyip bu olayı 1215 gündür niçin sakladı? Şimdi birileri ortaya çıksa ve başbakan şekilde görüldüğü gibi zamanı gelince kullanmak üzere istismar stokları yapıyor dese çok mu haksız olur? Bir başkası çıksa ve insan eşini siyasi hesap için gündeme getirir mi diye sorsa ne cevap vermeliyiz? Diyeceksiniz ki Tayyip'in yaptığı mağduriyet ilanı. Hayır öyle değil. Çünkü Erdoğan sıradan bir vatandaş değil, anayasayı bile değiştirebilecek çoğunluğa erişmiş güçlü ve kudretli bir başbakandır. Üstelik tamı tamına 8 yıldır görevdedir. Böyle bir konumda olan birinin bu yaptığına mağduriyet ilanı değil, istismarı denir. Darbe istismarı ile generalleri içeri tıkabilen, isteseydi askeri kurumlara türbanla girebilme hadisesini açıklığa kavuşturabilirdi. Yapmadı, zira yapsaydı bugünkü gibi istismar edebilecek argümanı olmazdı. Peki ne yaptı? Zevce-i muhteremini gataya sokmayan kurumun komutanına Almanya'dan 1,5 milyon dolara son model, son derece lüks, 8 silindirli zırhlı bir Audi marka araba getirtti. Emekliliğin tadını iyice çıkarsın diye. Böyle bir uygulama Cumhuriyet tarihinde hiçbir genelkurmay başkanına yapılmamıştı. Hal böyleyken Tayyip ne diyor? Dönemin komutanına bizzat sordum, gerisini anlatamıyorum. Ne sormuş? Ne olacak? Abi sana nasıl araba alalım? Tabii ya, Tayyip genelkurmay başkanlarına abi demiyordu. Ya ne diyordu? Hocam. Tayyip ve zevcesi bu olay karşısında üzülüyorlar, inliyorlar, ağlıyorlar ve sonra gidip olayın sorumlusu olarak gördükleri isme, fakir halkın sırtından hiçbir genelkurmay başkanına nasip olmayan ve olmayacak şekilde 1,5 milyon dolara son derece lüks bir araba ithal edip altına veriyorlar. Eğer samimi olsalardı verirlerdi eline akbili, bin derlerdi belediye otobüsüne. Sormuşmuş, bu nasıl soru? Yoksa bu da mı paslaşma? Acaba ortaları da Zeynel Abidin mi yapıyor? Türk değil. 2001 yılında yayınlanan Patlak Ampul adlı kitabımda Tayyip'in beynimin yarısı diye tanımladığı danışmanı Metin Aydın ya da namı diğer Mehmet Metiner'in açıklamalarına şu şekilde yer vermiştim. Milli Gazete ve Yeni Devir'de gazetecilik yaşamına başlayan ve Gülenci Zaman Gazetesi'nde yazılar yazan Tayyip'in danışmanı olan ve İran karşı devrimine övgüler yağdıran Şafak'ta 10 Gün adlı kitabın yazarı siyasal şeriatçıların varacağı son istasyona biraz erken geliyordu. Geldiği bu durakta HADEP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Mehmet Metiner, Tayyip'in Türk olmadığını ilan ediyor ve ortak geçmişlerinden bir bölümü şöyle anlatıyordu. Erdoğan'ı 80 öncesinden tanıyorum. Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı dönemiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde beraberdik kendisiyle. Çok yakından tanıdığım ve bildiğim bir insan. Evet, Rizelidir, Laz kökenlidir, Türk değildir. Tayyip'e Türk değildir diyen başka kim var? Kendisi. Evet, evet, kendisi, hem de bizzat kendisi, ta kendisi. Gürcistan'da ben Gürcüyüm dememiş miydi? Uluslararası toplantılarda Türkiye'nin Gürcü kökenli başbakanı diye anons edilince büyük bir gururla yerinden doğrulmuyor muydu? Akif Bey'e onun Musa'nın soyundan geldiği müjdesini veriyor ve anında Tayyip tarafından basın danışmanı yapılmıyor muydu? Kendi deyince bir şey olmuyor. Mehmet Metiner Türk değildir şeklinde konuşunca ona beynimin yarısı diye hitap ediyor ve onu baş danışman yapıyor. Ben söyleyince benden 20 milyar istiyor, hem de faiziyle. Ben Remzi Gür müyüm? O da yetmiyor, daha önce belirttiğim gibi Ergenekon tezgahı ile mapushane damlarına göndertiyordu. Patlak Ampul adlı kitabımda Mehmet Metiner'den bahsederken, siyasal şeriatçıların varacağı son istasyona biraz erken varan ve burada PKK'nın siyasal kanadı olan HADEP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Mehmet Metiner şeklinde bir cümle kullanmıştım. Tayyip Belediye Başkanlığı döneminde PKK'nın militan kazanma şubesi gibi çalışan HADEP'in Nevruz'u kutlayan afişlerini, düzenledikleri geceleri ilan eden duyuruları İETT'ye bağlı otobüslerde bedava olarak kullandırıyor, adeta PKK'nın propagandasını yaptırıyordu. Tayyip hükümet olduktan sonra ilk iş olarak eli kanlı teröristin İmralı'da kaldığı yerde rahat etmesi, ziyaretçilerinin istedikleri her şeye kolayca ulaşabilmeleri için koskoca bir gemi tahsis ediyor ve yaklaşık 5 milyon dolar harcamada bulunuyordu. Eli kanlı katillerle önceleri gizli gizli süren ilişkiler açılım dümeniyle iyice gün yüzüne çıkıyor, ona bir 5 milyon dolar harcama daha yapılarak İmralı adeta bir saray haline getiriliyordu. Terörist sürüleri dağlardan boyunlarında sarı kırmızı yeşil renkli paçavraları ve PKK'yı temsil eden kıyafetleriyle indiriliyor, davul zurnalar eşliğinde karşılanıyor, kurulan çadır mahkemelerinden anında salınıyorlardı. Teröristlere hoşgörü kucağını açanlar, onlarla diyaloga girenler, şehitleri, gazileri ve şehit ailelerini adeta düşman ilan ediyorlardı. Şehit anneleri itilip kakılıyor, her fırsatta gözaltına alınıyorlardı. Şehitler için mevlut okutan gençler derdest edilip karakollara götürülürken, gösteri ve eylem yapan PKK'lılara bizzat polisler karanfiller, çiçekler veriyorlardı. PKK'lılar İstanbul'un göbeğinde otobüs yakıyorlar, sloganlar atıyorlardı. Eylemde basından tezahüratçılarına kadar her şey eksiksiz yer alıyordu. Ancak orada olması gereken sadece insanlarımızın güvenliğini sağlamakla sorumlu olanlardı. Onlar neredeydi derseniz, cevabı oldukça basit. PKK eylemleri kendilerini rahatsız etmediğinden her zaman yaptıkları gibi Atatürkçülere nasıl Ergenekoncu damgasını vururuzun peşindeydiler. DTP'nin eski lideri Hatip Dicle yargılandığı mahkemede Beşir Atalay'ın şu sözleri söylediğini açıklıyordu. Bakan Atalay 15 Ekim'de Ahmet Türk ile görüştü ve ona müsteşarımı Diyarbakır'a gönderdim. Hakim ve savcılar ayarlandı. PKK'lılar geldiği gibi geçecek. Kaldı ki Siyah'ın gelinlerinin gözetiminde çıkarılan ve Tayyip hükümeti tarafından teşvike boğulan, Fethullahçılarca reklam üzerine reklam yağdırılan, ismi İbdace'nin daha önce çıkardığı dergi olan Taraf ile aynı olan, Taraf gazetesi de aynı sözleri daha PKK'lılar gelmeden manşet olarak atmıştı. Geldikleri gibi geçecekler. Ve gerçekten de öyle olmuştu. APO'nun talimatıyla geldik diyen PKK kıyafetli teröristler için davullu zurnalı karşılamalar düzenleniyor, her taraf PKK paçavralarıyla donatılıyor, teröristlerin ayağına mahkemeler gönderiliyor, pişman olmadık şeklinde konuşan PKK'lılara "siz pişman oldunuz" denilerek hepsi anında serbest bırakılıyorlardı. Onlar da ayaklarının tozlarıyla mitinglere katılıyorlar ve PKK propagandası yapıyorlardı. PKK'lı teröristlerin ayağına gönderilen sözde mahkemede, teröristler kızmasın diye mahkeme salonunda asılı olan Atatürk portresi kaldırılıyor, bahçede ve diğer yerlerdeki Türk bayrakları da indiriliyordu. Abdullah Gül ile akraba olduğunu sürekli olarak gizleyen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bu konuşmanın ardından tam bir panik havasına giriyor, birbiriyle çelişen demeçler veriyordu. 17 Şubat 2010 tarihli Hürriyet gazetesinde Tufan Türenç, "Bizim millet yemez" başlığı ile bu duruma açıklık getiriyordu. "Siz söylenenlere, iftiralara kanmayın. İçişleri Bakanımız Beşir Atalay, Ahmet Türk'e Habur'dan giriş yapan PKK'lıları bırakma sözü vermedi. Müsteşarımı Habur'a gönderdim, savcı ve hakimler ayarlandı" demedi. "Teröristler de biz gerillayız, Önder Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla barış için geldik" demediler. İçişleri Bakanlığı müsteşarı Diyarbakır'a kimseye sormadan gitti. Savcılar ve yargıçlar daha bura kendileri gittiler. Yine kendi kararları ile orada mahkeme kurdular. Bunlardan İçişleri Bakanı ile hükümetimizin hiç haberi olmadı. Teröristler sorguları kısa zamanda yapılıp mahkemeye gönderilmedi. İsrarla pişman değiliz diyen teröristleri yargıçlar hür iradeleriyle serbest bıraktılar. Yoksa hükümetimizin ve İçişleri Bakanımızın bu işlerde hiç mi hiç rolü yok? Otobüslerin üzerinde zafer işaretleriyle kent kent dolaşan, düzenlenen mitinglerde konuşan teröristler bu işleri kimseye sormadan yaptılar. İktidara sormak istiyorum. Bizim alnımızda enayi mi yazıyor? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 47.